İyi günler. Bu bölümde felsefe nasıl yapılır konusunda konuşmak istiyorum. Öncelikle felsefe yapmakla felsefe okumak arasında bir farkı çizmek gerekiyor. Aslında tabii bu biraz daha yaşadığımız yerde, yani ülkemizde daha çok yanlış anlaşılmaya olanak sağlamış bir konu. Bugün birçok felsefe bölümü öğrencisi, bilmiyorum belki geçmişte öyle miydi ama bugün en azından felsefe okuyan bir öğrenci sanki bir filozof ünvanı alıyor. Öncelikle filozof ya da felsefeci kelime anlamıyla bir meslek grubunun adı değil. Ya da bir zanaat grubunun adı değil. Aslında felsefeci ya da filozof dışarıdan verilen bir ünvan. Yani başkaları tarafından size verilen bir ünvan. Bunun belli bir oranda tabii ki hak edilmesi gerekiyor ve bu da aslında düşünceleri, oluşturulan düşüncelerin özgünlüğüyle ve düşünce dünyasına yaptığı katkıyla orantılı bir şey. Yani bugün bir Derrida'dan bahsettiğimizde, Derrida temel kavram yapısalcılık, yani daha doğrusu yapı söküm, yani dekonstrüksiyon geliyor. Bu bir metot, felsefi bir metot geliyor ve post yapısalcılık akımının öncüsü olduğu aklımıza geliyor. Ya da Foucault'a baktığımız zaman iktidar ilişkileri üzerinde belli oranda post yapısalcı bir çözüm üretmesi ve bu iktidar aslında işte bugünkü özellikle toplumsal cinsiyet ilişkilerinin bir iktidar ilişkileri içerisinde doğduğu görüşü aklımıza geliyor. Ya bütün bu görüşler bu felsefecilerin ya da işte filozofların özgün ve belli bir kendi ontolojik çerçeveleri doğrultusunda kurdukları birbiriyle kendi iç mantığı içerisinde birbiriyle tutarlı yapılar. Buna aslında bu felsefeci ya da filozofu filozof yapan özellik. Yani bugün aslında bölümlerde felsefe okuyan öğrencilerde gördüğüm kadarıyla ben bir felsefe öğrencisi değilim. Öncelikle bunu belirteyim. Benim alanım uluslararası ilişkiler, daha doğrusu siyaset bilimi ve aslında felsefe hiçbir zaman bir bölümün tek elinde ya da bir disiplinin tek elinde bir alan olmadı. İşte bugün işte önemli filozoflardan Edmund Husserl bir matematikçiydi ya da işte bunun yanında Foucault. Sosyal bilimci, işte bu Frankfurt okulundan, ekolünden baktığımız zaman birçoğu sosyal bilimci olduğunu görüyoruz. Yani dediğim gibi işte mantık alanından gelenler var. Çünkü felsefe aslında dediğim gibi düşünmenin kendisi ama bu düşünme etkinliğinin belli bir düsturu var. Yani günlük doğal tavırda düşünmeden ziyade daha doğal tavrı askıya alarak bir düşünme etkinliği, daha bilinçli bir aslında düşünme etkinliği olduğunu düşünebiliriz. Peki yani felsefe tarihi okumakla hangi filozof ne tür kavramlar düşünmüş, ne tür konseptler oluşturmuş? Bunları okumak tabii ki çok önemli. Çünkü bir insanın felsefeyi bir felsefe yapabilmesi için aslında bugüne kadarki bilgi birikimini bilmesi önemli. Ama şart mı? Teorik olarak şart değil tabii ki. Bu geçilmiş yolları, aşılmış yolları bunları hiç bilmeden de aşabilir. Ancak bu yolları bilmesi insanları kolaylaştırır. Yani insanların felsefi düşünme sürecinde, felsefi düşünme etkinliği süresince bu önceki keşfedilmiş kanalları, yolları, dehlizleri bir nevi bilmesi aslında kendi özgün düşüncesini de başka önceki yoldaşlarının diyelim düşünceleriyle mukayese ederek belki kendinde bulduğu yanlışlıkları düzeltecek. Hatta belki de önceki bu yoldan giden felsefecilerin bir eleştirisini yapacak kendi düşüncesini geliştirirken. Yani bu yüzden felsefe tarihi okumak önemli. Ama felsefe yapma kısmı işin çok çok ayrı bir boyutu. Çünkü bu bir aslında felsefecilerin de hayatlarına baktığımız zaman birçoğu felsefe yapma amacıyla yola çıkmamış. Sadece entelektüel bir rahatsızlık görmüşler, yani bulmuşlar. Belki gündelik bir norma karşı duyulan bir rahatsızlık olabilir. Ya da yaşamları boyunca çektikleri bir egzistansiyel bir rahatsızlık olabilir. Daha çok varoluş felsefesini gerçekleştirenlerde görüyoruz. Veya belli dönemlerde dünyanın özellikle fikir akımlarının çalkalandığı dönemeçler oluyor. İşte ihtilal dönemleri gibi. Bu dönemde o dönemin atmosferi içerisinde bazı yeni fikirler aklına gelmiş ve bu dönemin özellikle kuşkucu tavrından ateşlenerek yeni fikirler ortaya koymuş felsefeciler de var. İşte Rousseau gibi ya da Locke gibi. Yani dediğim gibi bu aslında biraz da beklenmedikle karşılaşılan bir süreç. Felsefe yapma süreci. Bugün özellikle tırnak içerisinde felsefe nasıl yapılırdan bahsedeceğim. Bunu aslında kendim özellikle felsefi düşünmeyi gerçekleştirirken bu bazen özellikle tabii ki felsefe tarihiyle ilgili kitaplar okurken ister istemez yani hiçbir zaman oturayım da bir konu hakkında ya da bir konsept hakkında felsefi düşüneyim demedim. Bu disiplini ya da bu alışkanlığı bir kere edindikten sonra okuduğunuz çok gündelik bir şeyde bile bir konsepti, bir tanımı ya da bir olayı bu şekilde ne diyelim bir işleme tabi tutabiliyorsunuz. Felsefi bir düşünme sistemine dahil edebiliyorsunuz. Ve bunun sonucunda aslında kendinize ait bir kanınız ortaya çıkıyor. Tabii bu zamanla değişebiliyor ama işte bu da her zaman değişen bir süreç. Bunları tabii ki kaydetmek önemli yani. Ben işte not defterimde sadece bunu ayırdım bir not defterimde hemen o an. Aynen bu birazcık ben şiir yazan önceden diyelim. Şiir yazan bir insan olarak biraz ilhama da benziyor. Yani ilham geldiğinde o an aslında çok manasız bir an olabilir. O an onu kaydetmek istersiniz. Onun gibi bir olay biraz da. Yani siz de aslında bunu o an kaydetmeniz sizin için yararlı olacaktır. Bazen geri dönüş yapıp önceki düşündüğünüz şeyi eleştirebiliyorsunuz ve burada değişikliğe gidebiliyorsunuz. Bunlar da aslında çok önemli. Evet, felsefe yaparken ilk öncelikle ontolojik çerçeveyi kurmak çok önemli. Yani ontolojik çerçeveden kastım, belki hayata karşı ya da düşünce dünyanızda daha realist bir insansınız. O yüzden eleştireceğiniz ya da üzerine düşüneceğiniz konsept üzerindeki tavrınız daha ontolojik olarak, daha materyalist olabilir veya daha idealist bir konsept çiziyorsanız, burada aslında eleştirel teoriden ziyade yapacağınız eylemin biraz daha out to be, yani olması gereken üzerine düşünüldüğü anlamına geliyor. Daha çok idealist düşünce etik alanında ortaya çıkabiliyor. Yani mesela bu açıdan aslında ontolojik çerçeveye illa bir isim vermek gerekmiyor. Ama daha çok varlığın üzerine düşünmek çok fazla önem arz ediyor. Bazen işte daha Levinasçı bir çerçevede düşünüyorsanız, ontolojik tavırla etik tavır birbirine girebiliyor. Bazen hatta öyle ki ontoloji ile etiği ayıran bir alan, bir çizgi olmayabiliyor. Yani bu biraz daha aslında her boyutta, yani her aşamada ontolojik tavırda değişikliğe gidebilir insan. Çünkü bu her zaman değişen bir şey ama her zaman da check etmeniz gereken bir şey. Yöntemler hususu önemli ikinci olarak. Buradaki yöntemler belli bir konsepti ya da düşünceyi felsefik bir işleyişe tabi tuttuğumuzda kullanabileceğimiz yöntemler. Mesela ilk önce askıya almak. Askıya almak ne demek? Bu biraz Husserlci bir tavır aslında. Bu da şu demek oluyor. Yani burada askıya aldığımız şey doğal tavrımız. Mesela ne olabilir? Bir diyelim bir milliyetçilik söylemini, diskurunu felsefik bir eleştiriye tabi tutacaksak, bizim bulunduğumuz kimliği öncelikle askıya almamız gerekiyor. Mesela diyelim ki bir Türk olarak Yunan milliyetçiliğini eleştireceğiz ya da onun konseptlerinden bir tanesini eleştiriye tabi tutacağız. O zaman hakkaniyetten ziyade gerçek anlamda felsefik bir etkinlik ve işlev yapabilmek için ilk önce benim bulunduğum kimliği, işte Türk kimliğini ve onun Yunan kimliğine karşı olan ön yargılarını bir askıya almam gerekiyor. Ben aslında bunu değerlendirirken kimliksiz bir vatandaş olarak kendimi düşünmem gerekiyor. Birey diyelim daha doğrusu. Birey olarak kendimi düşünmem gerekiyor. İşte bunun dışında belki tarih konusunda mesela bu insanlar yıllar boyunca, hani örnek bunun üzerinden olduğu için söylüyorum, yıllarca emperyal bir gücün altında yaşamış bir insan ve bu boyutta aslında tabi, yani bunun keyfini süren milliyet diyelim, bunun yöneticisi Türk ve Sünni tırnak içerisinde olduğu için bizim felsefi bir eleştiri getirebilmemiz için dört başı mamur, bunu öncelikle ortadan kaldırmamız gerekiyor, bu hiyerarşiyi. Çünkü biz bu hiyerarşide aslında hani Gayatri Spivak'ın çok güzel bir kitabı vardır, Mağdun Konuşabilir mi diye. Yani burada işte exploited insanlar konuşabilir mi? Yani biz bir erkek olarak bir kadın adına konuşabilir miyim? Onun hakları adına konuşabilir miyim? Ya da bir gay veya lezbiyenin hakları adına konuşabilir miyim? Bu yetki bende var mı? Bu aslında iki yönden de öyle. Bir, yani böyle bir gücüm var mı? Böyle bir muktedir olma durumum var mı? İkincisi de böyle bir hakkım var mı? Konuşma hakkım. Yani bu da çok önemli. Yani bu noktada işte mesela Ermeni soykırım meselesinde hak ettiler, işte ihanet ettiler vesaire. Yani burada bir biz öteki sınırı çizilmemesi gerekiyor felsefi bir düzlemde düşündüğümüzde. O yüzden aslında bu elimizden geldiğince diyelim bunu, bu kimliği ortadan kaldırmamız gerekiyor. Milli kimliğimizi, bazen kadın erkek kimliğimizi, bazen sosyal kimliğimizi, ekonomik kimliğimizi ve bazen de dini kimliğimizi varsa ortadan kaldırmamız gerekir o an için. Eleştiri anında buna da askıya alma diyoruz. Doğal tavrı, gündelik tavrı askıya almak diyoruz. İkincisi ise iç kritik yapma. Bu da tam tersi aslında. Yani bu biraz daha empati yapmaya benziyor. İşte bu örnek üzerinden gidersem, yani bu insanlar neden böyle düşünüyor? Düşünmek için içten bir kritik yapmamız gerekiyor. Bu özellikle Frankfurt Okulu'nun çok yaptığı bir şey. Immanent criticism deniyor buna. Yani o konsepti yaratan diyelim topluluk, bazen kişi, onların koşullarını göze alarak sanki onlardan biriymiş gibi neden ve nasıl böyle düşündüleri düşünmüş olabilirler. Bu koşullar nelerdi? Böyle düşünmeye iten koşullar nelerdi? Ya da bu konsept hangi tarihsel koşullar altında çıktı? Bu da çok önemli. Hangi tarihsel koşullar altında çıktı? Yani burada da kendi sıyırdığım kimlikten arındırdığım kendimi bu konsepti üreten tarihsel, ilk önce zaman boyutunda kendimi o döneme almaya çalışıyorum. Ve zaman boyutunda aldıktan sonra da yer boyutunda alıyorum ve onların yerine geçmeye çalışıyorum. Bu da çok önemli. Böylece aslında daha açık görüşlü, yani normal hayatımıza da bu şekilde yansıyor. Daha açık görüşlü olma imkanı bizlere verebilir. İkincisi, özellikle temel sorunlar hakkında düşünüyor isek, mesela insan eşit mi? Cinsiyetler birbiriyle eşit mi? Ya da dünyada mutlak barış diye bir şey var mı? Yani ya da hadi diyelim ki çok böyle çetrefilli konularda belki mesela ötenazi üzerine konuşacağız. Bizim temel ön koşullarımız, ya bunlar hani özellikle öyle topluluklarda doğabiliriz ki bunun sorgulanması bile çok saçma, bazen çok tırnak içerisinde sapıkça ya da bazen gerçekten çok vicdansızca olabilecek durumlarda dahi bu ön kabulleri ilk önce bir uzaklaştırıp bunlara şüphecilikle yaklaşmak ve sorunun temeline inmek önemli. En sonuncusu aslında çok kullanılan bir yöntem. Yine Husserl'in bunu bir, yani bu her zaman kullanılıyor. Sadece Husserl'e has değil ama Husserl bunu bir metodoloji olarak isimlendirerek kazandırdı felsefe dünyasına. Parantez içerisine almak, yani transandantal epoke dediğimiz daha terminolojik anlamda parantez içerisine almak. Bunu neden yapıyoruz? Bir şeyin özüne ulaşabilmek için. Mesela bu ne olabilir? Adalet diyelim. İşte adaletle ilgili olan tüm her şeyi adaletin özüne ulaşana kadar, adaletin özünü görmemize engel olan bu parazit yapan her şeyi parantez içerisine alıyoruz. Belki adalet biraz soyut bir kavram kaçtı. Ama diyelim ki mesela bir sandalye. Bu daha böyle gözünüzde canlanacak. Sandalyenin özüne, yani sandalyeyi sandalye yapan şeyin özüne ulaşmak için sandalye ile ilgili kavramları teker teker parantez içine alıyoruz. Mesela diyelim önünde bir sandalye var, lifleri var. Bunun işte diyelim ki yuvarlak lifleri var, kahverengi renkte bir ayakları var, ahşap. Şimdi bunun ahşap olmasını bir kere parantezin içine aldım. Deri olmasını parantezin içerisine aldım. Liflerin yuvarlak olmasını aldım. Daha sonra şeklinin daha geometrik olmasını aldım. Ne yaptım? Yavaş yavaş aslında sandalyenin belki artık sadece oturmaya yarayan diyelim ki tabla bir tabla. Burada işte ne aslında o zaman özüne neredeyse ulaşmış oluyorum ve bir kıyas yaptığımda, bir masayla sandalyenin kıyasını yaptığımda belki de diyeceğim ki aslında masanın sandalyeden hiçbir farkı yok. Sadece yani teleolojik, yani amaçsal olarak bir tane, ikisi de aslında yatay tablo olabilir. Birinde belki hatta tabureler var mesela. Onlar da bir tür sandalye ve bunların yaslanma yeri yok. Tabure de mesela masaya benziyor ama birinde oturuyoruz, birinin üzerinde yemek yiyoruz ve masanın üzerinde yemek yemeyi ben hiçbir zaman, masanın üzerine oturmayı belki hiçbir zaman düşünmüyoruz. Ama belki insanlar hareketini değiştirir, masanın üzerine oturursa masada bir sandalye halini alabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu bir örnekti. Yani soyut kavramlar içinde böyle bizim özünü görmemize engel olan bu parazitleri, işte dediğim gibi bu örnek için liflerini, işte deri oluşunu, yaslanmaya ya da yarayan yerini vesaire, bunlar bizim sandalyenin özünü görmemize engel olan parazitler. Bunları paranteze aldığımızda en son artık paranteze alamayacağımız şey, çünkü paranteze aldığımızda artık ortada hiçbir şey kalmıyor ya da sandalyeyi sandalye yapan şey ortada kalmıyor. İşte bu parantez içine alma imkanımız olmayan son şey sandalyenin özü oluyor. Bunun gibi adalet kavramı, demokrasi kavramı ya da sizin ne üzerinize düşündüğünüz fark etmez. En son ortada kalan şey neyse, adaleti adalet yapan vesaire, bununla birlikte aslında özüne ulaşmış oluyorsunuz. Ve bu çok büyük bir yol almanıza sebep oluyor ve sorgulamanıza neden oluyor. Yani işte demokrasi var mı bu ülkede? Demokrasi tarihsel olarak alırsınız. Demokrasi kavramı nereden geliyor? Ve bu demokrasinin özüne, parantez içine alarak diyelim, kendinizce bir ulaştınız. O zaman bu kriter üzerinden değerlendirme yapabilirsiniz. Bu önemli. Tabii bunu yapar iken, bu hayat boyu belki sürecek bir şey, kendi felsefi tavrınızın oluşması için. Bunu yaparken her zaman düşünceler arasında tutarlı mıyım? Mesela bir varlık felsefesi üzerine düşündüğüm zaman, felsefe öyle bir şey ki, konseptlerin birbiri arasında tutarlı olması gerekiyor. Yani bir felsefeci, özellikle sanat felsefesi üzerine düşündüğü bir sırada, yani etikte söylediğim şey sanatta geçerli olmayabilir diye bir şey söyleyemez. Çünkü felsefe aslında temelde her zaman ontolojiyi içerir. Ontoloji bana göre, yani bu benim tabii ki düşüncem, felsefenin her zaman altında onu destekleyen, yani bir sanat felsefesi üzerine konuştuğumuz zaman da kendi ontolojik tavrımızla tutarlı olması gerekiyor. Çünkü o zaman aslında örnekte tabii ki hata olabilir, teşbihte biraz böyle yarım imanlı gibi oluyorsunuz. Yani işte atıyorum diyelim ki işte Türkiye'de Sünni Müslümanım diyelim, atıyorum. Birimiz öyle diyelim. Ve bu kişi işte burada deniz ürünlerini yemiyor. İşte ben işte Sünni bir Hanefi kolundanım, yemiyorum. Ama işte İran'a gidiyorum. İran'da işte şeyler, Şia mezhebi deniz ürünlerini yiyor. Orada yiyorum. Yani şimdi bu tutarlı değil. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ha, ikisi de tırnak içerisinde Müslümanlık ama öyle olmuyor. Yani bir tutarlılık, kendine olan inandırıcılığını da kaybetmiş oluyorsun aslında. Yani bu noktada tabii ki önemli. Yani demek istediğim, bugün söylediğim şeyler, belki başka bir şeyler de eklenebilir ama benim aklıma gelen özellikle bunlar. Bu şekilde kendi felsefi duruşunuz ve felsefi düşünme alışkanlığını edinebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.